Şizofren, John Katzenbach, 40. ayrım. Peter'ın ağzı açık kaldı, dili tutulmuştu. Sevgi ve şefkat seli unutulacak gibi değildi. Ne diyeceğim bilemiyorum. Tanrı'nın işine akıl sıra ermiyor değil mi Peter? Bunun Tanrı'nın işi olduğuna çok da emin değilim peder. Denkleme, o da katılmasa içim daha rahat edecek. Ne demeye çalışıyorsunuz yani? Deyim yerindeyse küllerden çok daha büyük bir iyilik doğmak üzere olduğunu söylüyorum Peter. Senin yarattığın küllerden. İşte bu dedi Peter kendi kendine. İşte bu yüzden kardinal kanepeye yerleşmiş Peter'ın her hareketini gözlüyordu. Peder Connolly ise rahip yamaklarına olan merakı hakkındaki gerçek kiliseye gösterilen ilgi yanında çok önemsiz kalıyordu. Peter oturduğu yerde dönüp dosdoğru kardinale baktı. Kardinal başıyla Peter'a selam verip ilk defa konuştu. Büyük bir iyilik Peter dedi ama tehlike altına girebilir. Peter tehlikeyi hemen anladı. Kimse bir gençlik merkezine bir çocuk tacizcisinin adını bile isteyerek vermezdi. Bu tehlikeyi yaratan da bizzat kendisiydi. Peter, Peder Grosdick'e döndü. Benden bir şey istemek üzereydiniz. Peder, yanılıyor muyum? Pek de sayılmaz Peter. O zaman derdiniz ne? Peder Grosdick dudaklarını büzerek gülümsedi. Peter yanlış soruyu yanlış biçimde sorduğunu hemen fark etti. Çünkü böylelikle pederin derdini çözebileceğini ima etmiş olmuştu. Peder Grosdick yavaş yavaş ama itfaiyecininkini bile geçen bir soğukkanlıkla "Ah Peter" dedi. "Bizim, hepimizin, hastanenin, ailenin, kilisenin tek istediği senin iyileşmen. İyileşmem mi? Bu amaçla sana yardımcı olmak istiyoruz. Yardımcı, evet. Travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde öncü bir tesis, bir klinik var. Kilise olarak biz, durumunun Western State'den çok orada kalmaya uygun olduğuna inanıyoruz. Ailen de buna inanıyor. Ailen mi? Evet, bu yardım teklifinden faydalandığını görme konusunda pek istekliydiler. Peter onlara neler vaat edildiğini düşündü ya da nelerle tehdit edildiklerini. Bir an kızdı, yerinde kımıldandı. Sonra onların özellikle de ruhu yaralı yeğeninin hiçbir sorununa hiçbir çözüm getirememiş olduğunu fark edince birdenbire üzüldü. Bütün bunları söylemek istedi ama kendini durdurdu. Düşüncelerini içinin derinliklerine itti. Bunun yerine neredeymiş bu tesis diye sordu. Oregon'da. Birkaç gün içinde oraya gidebilirsin. Oregon mu? Evet. O eyaletin oldukça güzel bir bölümüymüş diye duydum. Peki bana yöneltilen suçlamalar? Tedavi sürecini başarıyla tamamlarsan suçlamalar düşecek. Peter yine uzun uzun düşünüp, peki ben bunun karşılığında ne yapacağım diye sordu. Peder Grosdick yine öne yaslandı. Peter onun bu soru gelirse tam olarak nasıl cevaplayacağını Western State'e gelmeden önce uzun uzadıya düşündüğü izlenimine kapıldı. Peder Grosdick alçak, berrak bir sesle çok yavaş konuşarak, senden bugün ya da gelecekte hiçbir zaman hevesle hayata geçirilen bu büyük ve şahane gelişmeyi durduracak bir şey yapmamanı ve kesinlikle hiçbir şey söylememeni bekliyoruz. Peter bu sözleri duyunca buz kesti. İlk tepkisi öfke oldu. İçindeki ateş ve buz karıştı. Soğuklukla karışık hiddet. Büyük çaba sarf ederek kendisini kontrol etmeyi başardı. Dümdüz bir sesle, yani konuyu gidip ailemle mi tartıştınız diye sordu. Sence bu eyalete geri dönmen onlara bu üzüntü ve çile dolu zamanları hatırlatarak üzülmelerine neden olmayacak mı? İtfaiyeci Peter'ın uzak bir yerlerde hayata yeniden başlaması daha iyi değil mi? Sence ailenin de hayatına devam etme ve böylesi feci olayların korkunç hatıralarını unutmaya hakkı yok mu? Peter yanıt vermedi. Peder Grosdick masanın üstündeki kağıtları karıştırdı sonra hayatını geri alabileceksin Peter dedi ama bizimle mutabakata varmalısın hem de çabucak. Bu teklif uzun zaman masada kalmayacak. Sana bu teklifin sunulabilmesi için pek çok yerde pek çok kişinin büyük fedakarlıklar ve zor düzenlemeler yapması gerekti Peter. Peter'ın boğazı kurumuştu, konuştuğunda sözcükler boğazından gıcırdayarak çıkıyordu sanki. Çabuk diyorsunuz, mesela dakikalar içinde mi, günler, hafta, ay, yıl mı? Peder Grosdick yine gülümsedi. Günler içinde gerekli tedaviye başladığını görmek isteriz Peter. sağlığınla arandaki engelleri neden uzatalım? Bu soruya cevap bekleniyor gibi değildi. Peder kalktı, kararını Doktor Gülptil ile çabuk bildirmek durumundasın Peter. Biz elbette hemen burada karar vermeni talep edecek değiliz. Eminim düşüneceğin çok şey vardır ama teklif güzel bir teklif Peter. Bu feci olaylar dizisinden çok güzel sonuçlar çıkaracak bir teklif. Peter da kalktı, Doktor Gülptil ile baktı, Hintli şişman hekim. Konuşma boyunca gagasını kapalı tutmuştu. Doktor sonunda kapıyı göstererek, Bay Moses'tan seni Amherst'e götürmesini isteyebilirsin Peter dedi. Belki bu sefer seni kelepçeleme lüzumu duymaz. Peter bir adım geri çekildi. Doktor, ha Peter, bu konu hakkında verilebilecek elbette tek kararı verdiğinde, Bay Evans'a benimle konuşmak istediğini söylemen yeter. Naklin için gereken evrakları düzenlemeye hemen başlarız. Peder Grosdick doktorun yanında masanın arkasında dururken kasılır gibi oldu. Başını iki yana sallayarak ihtiyatla, doktor belki de Peter bu konuda sadece sizinle muhatap olmalı. Özellikle de iş arkadaşınız Bay Evans herhangi bir vesileyle ya da şekilde, nasıl diyelim, karıştırılmamalı. Hap yutturan din adamına tuhaf tuhaf baktı, o da açıklama olarak, Peder koloniyi kurtarmak için yanan kiliseye boşu boşuna girerek yararlananlardan biri de onun kardeşiydi doktor, diye ekledi. Evans'ın kardeşi hala o trajik gece açılan yanık yaraları yüzünden uzun sürecek ve hayli acı verici bir terapi süreci içinde. İş arkadaşınızın Peter'a düşmanlık beslemesinden korkarım. Peter duraksadı, verilebilecek bir iki hatta bir düzine cevap geldi aklına ama hiçbirini vermedi. Kardinale başıyla selam verdi, kardinal de gülümsemeden başıyla yanıtladı. Din adamının al yanaklı yüzündeki bıçak gibi keskin ifade, Peter'a çok ince ve umutsuzcasına yükseğe gerili bir ipte yürümekte olduğunu işaret ediyordu. Amherst binasının zemin katı hasta kaynıyordu. Koridorda birbirleriyle ya da kendi kendilerine konuşan hastaların uğultusu vardı. Ancak olağandan farklı bir şey olduğu zaman insanlar sessizleşiyordu. Bunun dışında sürekli konuşma denebilecek ayarsız sesler çıkarıyorlardı. Değişim her zaman tehlikeli oluyor diye düşündü Francis. Western State'deki hayata alıştığını fark etmek korkutuyordu onu. Aklı başında bir insan, diyordu kendi kendine, değişimle uzlaşır ve değişimden hoşnut olur. Rutine bağımlılığını kırmak için karşılaştığı her değişikliğe kucak açmaya karar verir. İçindeki sesler bile koridordaki herhangi biri olmanın tehlikelerini görebiliyormuşçasına bu kararını onayladı. Ama kendi kendine bunları söylerken koridorda ani bir sessizlik oldu, gürültü kumsaldan çekilen dalga gibi azaldı. Francis başını kaldırdığında nedenini gördü. Küçük kara üç adamı koridorun ortasından birinci kat yatakhanesine götürüyordu. Francis dev cüsseli zeka özürlü adamı tanıdı. Metal sandığını kollarına almış kolayca taşıyordu. Koltuğunun altına da paçavradan yapılmış oğlan çocuğu şeklinde bir bebek sıkıştırmıştı. Alnında bir şişlik vardı. Dudağı da biraz şişmişti. Ama bakışlarına karşılık veren herkese çarpıp çarpıp gülümsüyordu. Küçük karanın ardından giderken çarpıp çarpıp sırıttı. İkinci adam ufak tefek ve çok daha yaşlıydı. Gözlük takıyordu, saçları seyrekti, pamuk gibi uçuşuyordu. Adımları dansçılarınki gibi hafifti. Francis onun çevrede toplanmış insanlar, bir balede rol alıyormuşçasına koridorda piruet dönerek ilerleyişini izledi. Üçüncü adam donuk gözlü, orta yaştan biraz genç, genç olmak için biraz fazla yaşlı, geniş omuzlu, siyah saçlı ve esmerdi. Zeka özürlü adamla dansçıya yetişmek zormuş gibi düşe kalka yürüyordu. Francis önce onun patolardan biri olduğunu düşündü ya da çok yakın bir şey. Fakat biraz daha yakından baktığında adamın siyah gözleriyle her yere kaçamak bakışlar attığını, küçük karanın kafilesinin önünde yarılan insan denizini incelediğini fark etti. Francis adamın gördüklerinden hoşlanmamışçasına gözlerini kıstığını, ağzının bir köşesinin hırlayan köpek gibi yukarı kıvrıldığını gördü. teşhisini derhal değiştirerek kendisiyle arasına bolca mesafe koyması gereken bir adam olduğunu teslim etti. İçinde birkaç eşyasının durduğu kahverengi karton bir kutu taşıyordu. Francis, Lucy'nin ofisinden çıktığını, durup grubun yatakhaneye gidişini izlediğini gördü. Küçük karanın kendisine doğru hafifçe baş sallayışını, sanki başlattığı aksaklığın başarılı olduğunu bildirdiğini gördü. Bu aksaklık birkaç kişinin başka bir yatakhaneye geçirilmesini gerektirmişti. Lucy, Francis'in yanına gidip kulağına, "Seabird, şunların peşine takıl da bizim elemanın Peter'la göz altında tutabileceğimiz bir yatağa yerleştirilmesini sağla," dedi. Francis başıyla onayladı, göz altında tutmaları gerekeni zeka özürlü adam olmadığını söylemek istedi ama söyleyemedi. Bunun yerine kendini duvardan söktü ve o geçerken her zamanki gibi hararetle uğuldayan koridorda ilerledi. Cleo'nun hemşire bölmesinin yanında durduğunu, gözlerini yanından geçen adamlara teker teker diktiğini fark etti. Francis, tombul kadının zihninin harıl harıl çalıştığını, adamları incelerken alnının kırıştığını, bir elini kaldırıp hastalar ilerlerken onlara işaret ettiğini gördü. Sanki bir şey ölçüyordu. Sonra yüksek sesle, neredeyse çılgınca, "Sizi burada istemiyoruz, hiçbirinizi istemiyoruz," diye haykırdı. Adamlardan biri bile dönüp ona bakmadı, biri bile yürüyüşünü bozmadı. Cleo'nun söylediği tek bir kelimeyi dahi duyduklarını ya da anladıklarını belli etmediler. Cleo yüksek sesle hırladı ve eliyle bir savma hareketi yaptı. Francis, küçük karanın hızlı adımlarına yetişebilmek için aceleyle Cleo'nun yanından geçti. Yatakhaneye girdiğinde zeka özürlü adamın sırığın eski yatağına, diğerlerinin ise duvardan pek uzak olmayan yataklara yerleştirildiğini gördü. Küçük karanın yatakların yapılmasına ve eşyaların yerleştirilmesine nezaret edişini, sonra da tuvaletin yeriyle kural posterini, Francis kuralların geldikleri yatakhanenkilerle aynı olduğunu tahmin ediyordu. Göstermekten ve akşam yemeğinin birkaç dakika sonra başlayacağını bildirmekten ibaret olan kısa turu attırışını izledi. Sonra küçük karı omuz silkip çıkışa yöneldi. Sadece Francis'e, Bayan Jones'a Williams'la esaslı bir kavga çıktığını söyle. Hızdırdığı adam dosdoğru şuradaki iri herife gitti ve elinden iki hademe almış, gelen diğer iki hasta da kazara kavgaya karışmışlar. Diğer soysuz ceza ve gözlem hücresinde birkaç gün geçirecek. Sakinleştirmek için kıçına ilacı basacaklar herhalde. Ona de ki her şey tıpkı olacağını tahmin ettiği şekilde olmuş. Ama Williams'taki herkes gerginmiş. Sinirleri alt üstmüş ve suyun durulması için en az birkaç gün geçmesi lazımmış. Sonra kapıdan çıktı ve Francis'i üç yeni hastayla baş başa bıraktı. Francis, iri yapılı zeka özürlü adamı yatağının kenarına oturup bebeğini kucaklamasını seyretti. Sonra adam yüzünde yarım yamalak bir sırıtışla, sanki çevresini süzüyormuşçasına ileri geri sallanmaya başladı. Dansçı bir tur döndü, sonra parmaklıklı pencerelere gidip akşam üstünden kalanları seyretmeye başladı. Ama üçüncü adam, yani tıknaz olan Francis'i görür görmez kasılıp kaldı. Bir an büzüldü, sonra kalkıp parmağını suçlarcasına Francis'e uzattı. Hızla odayı geçti, yatakların etrafında dolaşıp dosdoğru Francis'in karşısına dikildi. Öfkeyle tıslıyordu. "O sensin demek," diye çemkirdi. Sesi fısıltıdan yüksek değildi ama korkunç bir öfkeyle doluydu. "O sensin demek. Beni arayan sensin, değil mi ha?" Francis yanıtlamadı, sırtını duvara sımsıkı yasladı. Adam yumruğunu kaldırıp Francis'in çenesinin altına getirdi. Gözleri öfkeden çakmak çakmaktı. Ama sesinin yılan tonuyla çelişiyordu bu gözler. Sözleri çevrelerindeki alanı çıngıraklı yılanın uyarı sesi gibi dolduruyordu. "Çünkü aradığın benim." Sözleri havayı doğradı. Sonra kayıtsız bir gülümsemeyle Francis omuzlayıp koridora çıktı. 22. Ama biliyordum değil mi? Belki hemen o anda değil ama çok kısa süre sonra anlamıştım. Başta hayret içindeydim. Suratıma çarpılan bu itirafın harareti şaşırtmıştı beni. İçimde bir titreme seziyordum. tüm seslerim uyarılarını, buruntularını bağırıyor, saklan diye, peşine takıl diye çelişkili uyarılar yolluyor. Ama en çok da anladıklarıma dikkat etmemi söylüyorlardı. Elbette anladığımda durumun mantıksızlığıydı. Melek kimliğini gizlemek için bu kadar uğraşmışken neden karşıma dikilip de geldiğini itiraf etsindi ki? Hem tıknaz adam gerçekten melek değildiyse neden o olduğunu söylemişti? İçim vehimlerle, çatışmalarla, sorularla altüst olmuştu. Derin bir nefes aldım, sinirlerimi düzene soktum ve dansçıyla gerizekalı içeride bırakarak tıknaz adamın peşine düşmek için koridora koştum. Adamın duraklayıp züppece gösterişli bir hareketle sigarasını yakmasını, sonra başını kaldırarak transfer olduğu yeni dünyayı gözlemlemesini seyrettim. Hastaların kaldığı binaların her birinin topografyasının değişik olduğunu fark ettim. Mimari benziyordu belki. Hepsinde koridorların, ofislerin, ortak salonların, yemekhanenin, yatakhanelerin, malzeme odalarının, merdivenlerin ve merdiven sahanlıklarının, üst kattaki tecrit hücrelerinin dizilişi aşağı yukarı aynıydı. Belki ufak tefek tasarım farkları vardı. Ama binaların gerçek coğrafyası bundan ibaret değildi. Hatları ve topografyayı içeride tutulan delilikler belirliyordu aslında. İşte tıknaz adam da tereddüt içinde bunu değerlendiriyordu. Gözlerine tekrar baktığımda genellikle patlamanın eşiğinde yaşayan biri olduğunu anladım. Damarlarında akan ve her gün verilen haldole ya da proksiline kafa tutan hiddetine pek az söz geçirebilen bir adamdı. Bedenlerimiz psikozla narkotik ilaçlara ait düşman orduların çatıştığı bir savaş alanıydı. Kontrolü ele geçirmek için ev ev çatışıyorlardı. Tıknaz adam da yakasını bu savaşa hepimiz kadar kaptırmış görünüyordu. Meleğin ise o durumda olmadığını düşünüyordum. Tıknaz adamın yaşlı ve bunak, sıska ve hastalıklı tiplerden bir hastayı bir yana itip neredeyse yere düşürdüğünü, adamcağızın ağlamaklı olduğunu gördüm. Tıknaz adam koridorda yürümeye ısrarla devam etti. Sadece bir köşede durmuş, ileri geri sallanan, kucaklarındaki oyuncak bebeklere ninneler söyleyen iki kadına taş çakmak için durdu. Karmakarışık saçlı, üstü başı dağınık, bol pijama ve uzun, uçuşan bir sabahlık giymiş bir kato, zararsız zararsız, yoluna çıktığında boş bakışlı adama haykırarak kenara çekilmesini söyledi. Ve sonra adımlarını sanki öfkesinin belirlediği ritme uydurabilecekmiş gibi, hızlandırarak yoluna devam etti. Attığı her adım bizim aradığımız kişiden uzaklaştırıyor diye düşündüm. Neden olduğunu tam da söyleyebileceğimi sanmıyorum. Ama koridorda onun peşinden ilerlerken bunu artan bir kesinlikle biliyordum. Williams da Lucy'nin ayarladığı kavga çıktığında tıknaz adamın yumruklaşmaya hemen nasıl karıştığını hayalimde canlandırabiliyordum. Amherst ise bu yüzden nakledilmişti. Olayın dipnotu olarak, bir köşede kollarını bağlayarak, köşeye sığınarak ya da sırtını duvara vererek kavganın alevlenmesini izleyebilecek bir tip değildi. Elektriğe tutulmuş gibi tepki verecek, nedenini umursamadan, kimin kimle kavga ettiğine bakmadan, öncesini sonrasını bilmeden derhal kavgaya tutuşacaktı. Çünkü bu şekilde onu eziyet eden, tüm o dürtülerden kaçabiliyor, kendini yumruklaşmanın eşsiz öfkesine kaptırıp koyuveriyordu. Sonra kanlar içinde ayağa kalktığında, deliliği bunu neden yaptığı düşünmesine engel oluyordu. Anladığım kadarıyla hastalığının bir yönü de sürekli dikkati kendine çekmek istemesiydi. Ama neden bilhassa gelip suratını benimkine yapıştırmıştı? Çünkü aradığım benim, nedendi? Dairemde öne eğilip başımı duvara, alnımı yazdığım kelimelere yasladım. Hatıralarımın derinliklerinde mola verdim. Şakağımdaki basınç, çocukken ateşi düşürmek için alnına konan o soğuk kompreslere benziyordu biraz. Dinlenmek için gözlerimi bir anlığına kapadım. 40. ayrımın sonu sayfa 336, devamı 41. ayrımda.